Ayrım 35. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 494. Ortaçım bu mektubunu yırtıp ya da yakıp yok etmedim. Yalnız okuyup hemen dışarı gönderdim, üstümde tutmadım. Zaten onun da niyeti mektup bana verilirken yakalanırsa söylentileri önlemekti. Yusuf Ziya Ortaç'a olağanüstü nazik davranmış olan General Namık Argüç, bize o günlerde olağanüstü haksız ve kanunsuz davranmaktaydı. Bu olaydan 5 yıl sonra 27 Mayıs 1960 ertesi suçlu olarak Yassı Adaya gidecek olan General Namık Argüç'ün nedenli nazik olduğunu anlayabilmem için benim Ortaç'ın yerinde olmam, Ortaç'ın da bu generalin nedenli kaba olduğunu anlayabilmesi için benim yerimde olması gerekirdi. Hem o nazik hem o kaba general aynı adamdı. Nasıl oluyor? İşte roman, işte edebiyat, sanat hep bu nasıl oluyordan çıkıyor. Cezaevinden çıktığım gün Akbaba'ya gitmiştim. Yusuf Ziya önüme 2 tane 1000 lira koydu. Yazılacak yazıların parası. Telif hakkını da yükseltmişti. Her hikayeye 50 lira. Ayrıca kitap yayınlarına başladı. Bu yayınları ben yönetecektim. Kitapların seçimleri, basımı, dizimi, düzeltilmesi, kapak resmi hepsi benim sorumumda. Bu iş için ayda 200 lira alacaktım. Bu 200 liranın 30 lirası vergi olarak kesiliyordu. 1-2 ay sonra yine tedirginlik başladı. Çünkü ayda bir kitap olarak başlayan yayınlar ayda 2, 3, 4, sonunda ayda 5 kitaba yükselmiş ama aldığım para hep aynı kalmıştı. Benim kitaplarım da basılıyordu. Kendi kitaplarım için o günkü piyasaya göre formasına en az 50 lira telif hakkı alacağımı ummuştum. Ama 30 lira aldım. O tarihte Ortaç'a bir mektup yazmışım. Ama daha önce dediğim gibi uzlaşma umudum olmadığından bir de saygısızlık etmemek için bu mektubu vermemiştim kendisine. Dosyama koymuşum. İşte mektup. Sayın Ziya Bey, sizinle bazı meseleleri ancak mektuplaşarak konuşabiliyoruz. Son kitabım için formasına 50 lira vereceğinizi ummuştum. Oysa siz forması 30 liradan 340 lira eder, seni memnun etmek için 400 lira vereyim diyorsunuz. Sonra kağıt fiyatları, matbaa fiyatları arttı, kitabın maliyeti arttı, bunların artması telif ücretinin artmasını icap ettirmez diyorsunuz. Sizin nasıl 34 yıldır Akbaba'yı çıkardığınız, ondan önce de basında çalıştığınız için büyük tecrübeleriniz varsa, ben de 16 yıldan beri kolumun altında gazete satmaktan, Levent'te her sabah evlere gazete dağıtmaktan tutun, musahihliğine, gazete muhabirliğine, yazı işleri müdürlüklerine, fıkra yazarlığına, baş yazarlığına kadar bu gazeteciliğin basının her dalında çalıştım. İşte bu yüzden bir kitabın ne kadar satılacağını, ne kadar kazanç sağlayacağını, masraflarını, telif ücretinin ne olması gerektiğini çok iyi bilirim. Hiç de insafsız değilim. Haksız istekte bulunmam. Bırakınız zarar etmenizi, benim yüzümden az kazanırsanız kendimi suçlu bulurum. Her zaman dediğiniz gibi insan içinden geçenleri söylemeli ki iki tarafta rahat olsun. Ben de söylüyorum. 1. Size 3 cilt antoloji yaptım. Doğrusu bu antolojiler için bana telif hakkı vereceğinizi umuyordum. Bu benim hakkımdı. Antoloji yapmak, oradan buradan hikayeleri makaslayıp kitaba tıkıştırmak değildir. 3 cilt antoloji basıldıktan sonra siz bana aynen, aman aziz, antolojilerden de mi para alacaktın diye hayretinizi belirttiniz. Bana kitaplar için ayda verdiğiniz 200 liradır. Vergisi çıkınca elime geçen 170 lira. Evet, antolojiler furya satış yapmadı, 3 ayda tükenmedi. Böyle eserler birden tükenmez ama satışları garantidir. 1. cilt 12, 2. cilt 9, 3. cilt 8.000 basılan antolojilerden 3 yıl sonra elinizde tek nüsha kalmayacağına bahse girerim. Gerçekte bu antolojiler 1,5 yıl içinde tükenmiş, Ortaç Zahir Güvenli'ye 4. cildini yaptırtmıştı. Şimdi sizden rica ediyorum. Lütfen Zahir Güvenli'ye sorunuz. Varlık Yayın Evi'ne yaptığı mizah antolojisi için ne kadar telif ücreti almıştır? 5.000 basılan, 5 yıl sonra ikinci basımı yapılınca yeni telif ücreti almış mıdır? Sizinle önceden antolojilerin telif hakkı konusunda konuşmadığımıza göre şimdi bir şey söylemeye hakkım yok. 2. İt kuyruğu için forması 30 liradan 240 lira verdiniz. Düğümlü mendil için forması 40 liradan 400 lira verdiniz. Kadın olan erkek için forması 30 liradan 300 lira verdiniz. 3. Şimdi yepe taş yedek parça için formasına 50 lira istedim. Siz kağıt fiyatları arttı, kitabın maliyeti arttı diye telif ücretinin de artması gerekmez diyorsunuz. Ben kitapların maliyeti arttığı için telif hakkı artsın demedim. şunun için telif hakkının artması gerekir. A. Kağıt fiyatları ve maliyet artmıştır ama kitap formaları da azaltılmıştır. Eskiden 8-9-10 forma kitabı 1 liraya satarken, şimdi 6 formalık kitabı 1 liraya satıyorsunuz. B. 12 formalık ve 2 lira fiyatlı bir kitap yapacağınıza göre kapak masrafı 2 tane birer liralık kitaptan azdır. Sonuç olarak kitap maliyetinin artışı azaltılan forma masrafından yüksek değildir. Bu değişiklik sizin zararınıza değil kârınıza olmuştur. 4. Benim kitaplarımı siz basmasaydınız biliyorum başkası basmazdı. Kitaplarımı basacak yayın evi yoktu. Bunun için çok teşekkür ederim. Ama böyledir diye bugün başkalarının 1000 lira telif hakkı verdiği kitaplarıma sizin 270 lira ödemeniz herhalde doğru olmaz. Bunları size... Bu mektubun arkasını yazmamışım, böylece dosyama koymuşum. Yusuf Ziya Ortaç aramız iyi olduğu zaman bana mektuplarını "Azizciğim, azizim aziz" gibi iltifatlı sözlerle başlardı. Aramız açık olduğu zamanlarda ise mektupları "Aziz Bey" diye başlar. Aramız pek çok açıksa o zaman kendisi mektup yazmaz. İdare müdürü Ahmet Koçer'in imzasıyla kendi yazmadığı ama kendi yazdırttığı mektubu bana gönderirdi. İşte bunlardan biri. 4 Ekim 1956. Aziz Bey, bugün Ziya Bey telefonla sosyete kitabını matbaaya verip vermediğinizi sordu. Dipnot Adnan Veli'nin bir öykü kitabı, derleyen Aziz Nesin. Ben de sizinle görüşmediğimi bildirdim, canı çok sıkıldı. Bu kitap işinin bir bütçe, bir sermaye meselesi olduğunu, yürütülmesi lazım geldiğini, ihmale tahammülü olmadığını söyledi. Gazetelerin arasından noksan olan 6 numaralı nüshayı da yanınıza alarak süratle idareye gelmenizi ve matbaa işini ihmal etmemenizi rica ederim. Selamlar, Ahmet Koçer. Ahmet Koçer ne bana kendiliğinden böyle bir mektup yazabilirdi, ne de benden bazı işler istemeye yetkisi vardır. Ama Ortaç beni aşağılamak istediği zamanlar, sanki Ahmet Bey yazıyormuş gibi ona dikte ettirerek yazdırttığı mektupları bana gönderirdi. 2 hafta sonra aramız büsbütün açılmış olmalı ki bana şu mektup gönderilmiş. 18 Aralık 1956. Aziz Bey, Yusuf Ziya Bey Akbaba'ya ve Akbaba yayınlarına ait hiçbir işle meşgul olmamanız için bana katı şekilde direktif vermiştir. Esasen Hece'nin 5 şairi kitabında kalmış yanlışlardan dolayı da canı sıkılmış bulunuyor. Kitap işiyle alakanıza 15 Aralık'tan itibaren son verildiğini bildiririm. Bu vazife başkasına devredilmiş bulunmaktadır. Akbaba'daki Erkek Sabahat romanının en çok 4 sayıda bitirilmesini ve bu surette müessese ile hiçbir alakanız kalmamasını Yusuf Ziya Bey mutlaka istiyor. Romanı bir neticeye bağlayarak müsveddeleri bir an evvel teslim etmenizi ve katı hesap durumunuzu benimle tespit ederek kalacak borcunuzu süratle ödemenizi önemli rica ederim. Ahmet Koçer. Bundan önceki mektubunun sonundaki selamlar bile bu mektupta yok. Ahmet Koçer kendiliğinden ne böyle bir mektup yazabilir, ne de aramızdaki ilişkiler bana böyle bir mektup yazmasına uygundur. Aşırı terbiyeli kişidir. Ne var ki ekmek parası uğruna buyruk kuludur. Bu mektuplardan anlaşıldığına göre Ortaç artık benimle çalışmak istemiyordur. Oysa durum bunun tam tersidir. Akbaba'da çalışmayacağımı anladığı zaman türlü yollara başvurarak ayrılmamı önlemeye çalışırdı. Bu türlü yollar arasında parasız bırakmak, sıkıntıda kalmam, benden alacağını birden ve toptan istemek gibi baskı yolları da vardı. Daha sonraki mektuplarda bu baskı daha iyi anlaşılıyor. 2 gün sonra şu mektup yazılmıştır. 20 Aralık 1956. Aziz Bey, idaremize olan borcunuzu en geç 25-12-1956 Salı gününe kadar tamamen ödemenizi rica ederim. İdari Müdür Ahmet Koçer. Bir hafta sonra da şu mektup gönderiliyor. 27 Aralık 1956. Aziz Bey, Akbaba'ya olan borcunuzu nakden ödeyeceğinizi söylemiştiniz. Evinize göndermiş olduğumuz taahhütlü mektupta bildirdiğimiz müddet geçtiği halde gelmediniz. Hem sizi hem bizi üzecek bir vaziyet olmaması için mutlaka bu akşam gelmenizi rica ederim. İdari Müdür Ahmet Koçer. Aradan yıllar geçtikten sonra bu mektuplar soğukkanlılıkla okunabilir. Ama o zaman için beni çok tedirgin etmekle sinirlendirmekteydi. Bu mektuplarda sözü edilen borç konusuna üzülerek değinmek zorundayım. Yıl 1954. Bir kadınla ilgim var. Dipnot. Nemika Hanım Kıbrıslı, Aziz Nesin Nemika Hanım'a Yeşilada adında bir terzihane kurar. Meral Çelen'in ifadesi. Saygı duyduğum bir kadın. İkimiz de evlenmeyi bile düşünmekteyiz. Bu hanım büyük para sıkıntısına düşmüştü. Benim ona hiçbir yardım olanağım yoktu, üzüntü içindeydim. Ortaç bir gün kendiliğinden para sıkıntım giderilirse daha iyi çalışabileceğimi söyledi. Ne kadar para gerekir bütün zorlukların giderilmesi için diye sordu. Dipnot, yazının devamı bulunamadı. Kudret Sinan'ın yazısına not. Dipnot, Aziz Nesin'in 15 Mart 1967'de tercümanda yayımlanan Kudret Sinan'ın Yusuf Ziya Ortaç başlıklı yazısına düştüğü not. Bu konuda Mehmet Kemal'in Aziz Nesin'in kesip dosyaladığı bir sonraki yazısına bakınız. Kudret Sinan üniversiteyi bitirdiğinde kurasının yurdun uzak ve bakımsız bir köşesine çıkmış olduğundan Yusuf Ziya Ortaç'a yakınmış ve bunu talihsizlik olarak nitelendirmiştir. Yusuf Ziya Ortaç şöyle der Kudret Sinan'a, talihsizlik sende değil, bu memlekettedir delikanlı. Ki bin fedakarlıklarla yetiştirdiği evlatları ona hizmet etmekten böylesine kaçınmaktadır. Kendi oğlunu yedek subay öğretmen olarak İstanbul'a tayin ettirmiş, bununla da yetinmeyip torpiller bularak evine yakın bir okula öğretmen yapmıştı. Öyleri hakları olan bir oğul, ihtilalin hemen sonrasıydı. Kurmay albayla konuşup torpil yapması, ayrıca bu işleri bilen rüşvet aracısı adamlar arayışı, Nehar Tüblek'in Beşiktaş'tan böyle bir adam buluşu, onunla Nehar'ın yanında pazarlık edişi, sonra kurmay albay aracılığıyla parasız yapışı. Ben bu hikayeyi yazınca güzel değil, bizi yazmışsın ikazları. Mehmet Kemal'in bir yazısı, 22 Ekim 1971 Akşam Gazetesi, Tecil. Büyük yazarın pof pofu üstündeydi, sıkıntısı dışına taşmış, yüzünden düşen bin parça olurdu. Sağa başvurmuş, sola başvurmuş, sıkıntısını giderememişti. Eski dostlarının hepsi tutuklanmıştı, yeni yöneticileri de tanımıyordu, oğluna kızdı. İt dedi, şu okulu bitirseydi bunlar başıma gelmeyecekti. 7 yıl Avrupalarda oku, bir diploma bile alamadan dön. Olur mu bu? Oluyordu işte. 27 Mayıs ummadığı bir anda gelivermişti. Oğlu askere gidecekti. Yüksek okul diploması bulunmadığı için yedek subay öğretmen yapıyorlardı. Yedek subay öğretmen olmak İstanbul'dan ayrılmak, Anadolu'nun bir köşesine gitmekti. Çocuk buna dayanamazdı. Pop poflanmasının nedeni buydu. Asker yöneticilerden birini tanısa olurdu ama tanımıyordu ki. Büyük yazarlığı bile bir işe yaramıyordu. Genç karikatürist kapıdan girdi. Merhaba üstad. Sıkıntılı bir sesle merhaba. Bir şeyiniz mi var? Oğlanın askerlik işi. Olmadı mı? Yapamadık, olmadı. Beyefendi bir teklifim var ama bilmem ne dersiniz. Neymiş? Bizim Beşiktaş'ta bir Hafız İrfan var. Nüfus işi bir, askerlik işi iki, elinden kurtulmaz. Ona yaptıralım. Para ister. Kaç para? Bilmem, çağırayım konuşun. Çağır bakalım. Karikatürist gitti. Beşiktaş'ta Hafız İrfan'ı buldu. İrfan'ın hafızlığı dilenciliğinden değil, meyhanelerde beleş içki içerken şarkı gazel okumasından geliyordu. Elinden gelmeyen iş yoktu. Sen paradan haber ver. Buldu, büyük yazarın önüne getirdi. Buyurun İrfan Bey. Oturdu. Ne büyük yazarın kimliğini biliyordu, ne de yazarlığıyla ilgileniyordu. Kahveden sonra durum anlatıldı. Olur mu bu iş?
Elbette.
Kaç paraya olur?
Bir yıllık tecil 1500'dür, 2 yıl olursa 4000. Çürük isterseniz?
Evet.
20.000 olur.
Çürük kalsın. Sen bir yıllık tecil yap.
Hay hay.
Büyük yazar 1500'ün cebinden gidişine müthiş kızmıştı, atıp tutuyordu. Bizim memleket böyledir. Ne kanun var ne kanun adamı.
Öyledir efendim.
Birinin yaptığını öteki bozar.
Öyledir efendim.
Bakalım daha ne kanunlar çıkaracaklar.
Çıkaracaklar efendim.
Yok, devlet adamı yok.
Yoktur efendim.
Büyük yazar ne söylese Hafız İrfan onaylıyordu. Fena şekilde sinirlendi, birden bağırdı. İrfan Bey, İrfan Bey.
Hafız İrfan şaşırdı. Sakin sakin konuşan adam ne yapmıştı da böyle hiddetlenmişti. Oysa ne diyorsa evet efendim karşılığını vermişti. Buyurun beyim.
Memlekette bir ihtilal oldu, bundan haberiniz var mı?
Herkes gibi benim de bir haberim var.
İhtilal içinde bile bizim oğlanın işini yapabilecek misin?
Bu kez kızma sırası Hafız İrfan'a gelmişti, elini sertçe masaya vurdu.
Beyefendi, nüfusumuz kaç milyon bizim? Ne ilgisi var bunun?
Kaç milyon nüfusumuz var, söyleyin bana.
Büyük yazar biraz düşündü, sonra karşılık verdi. 30 milyon kadarız.
30 milyonuz demek.
Evet. İhtilal olduysa ihtilalciler bu 30 milyonu buradan alıp başka bir 30 milyon mu koydular? Hayır.
Herkes yerinde duruyor değil mi?
Evet.
Öyleyse her şey de bildiğimiz gibi yürüyor demektir. Versen parayı, alalım biz tecili. Büyük yazar bastı parayı, aldı bir yıllık tecili. Yusuf Ziya Ortaç, Aziz Nesin mektuplaşmaları. Yusuf Ziya'nın mektuplarının başına, neden kopyalı yazmaya başladım, kitap yapmak özeni değil. Ama kendimi yanlış tanıtmamak. Belgesi, her mektup en önemsizinin bile nasıl olsa kitaplaşmayacak ama öldükten sonra okunacağına inanıyorum. Kendimi seviyorum ve kendime çok değer veriyorum. Hiç de içtensiz yazmadığım, kitap olabilir diye kasılarak, kendimi denetleyerek yazmadığım, her mektubu bütün içtenliğimle yazdığım, mektuplarım okunduğunda açıkça anlaşılacaktır. Bunları kitap olacağı düşüncesiyle yazsaydım, okuyunca göreceksiniz ki çok şeyleri yazmamam gerekirdi. Vara öteden beri bütün mektuplarımı kopyalı yazsaymışım. İşte Yusuf Ziya mektupları, yazık ki kopyasız. Bir mektup kitabı ya da mum hala için. Tarihsiz. Mizahtan da hikayeden de nefret ediyorum. Kuzum Aziz, bir tanem, ne yap yap benim için bir gün bir gece evde kal, iki hikaye getir. Hele üç olursa. Çok sevgi sana ve Meral'e. Ortaç. Tarihsiz. Azizciğim, seni pek çok beğenenler, bu romanı pek severek okuyanlar, çok uzadı diye şikayetçi. Galiba bu şikayet romandan değil, uzayan aylardan. Hatta galibasız, muhakkak böyle. Sen haklıymışsın. Bize 5-6, mümkünse 8-10 sayılık hikayeler lazım. Eğer en çok 50-55 tefrikada temmet diyebilirsek iyi olur. Dipnot temmet, bitti tamam oldu anlamına kitapların sonuna yazılırdı. Emri ferman yine senindir. Hikayeye teşekkür. Cumartesiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ama geç kalma, cumartesileri çabuk tüymekteyim. Eli boş gelmezsin değil mi? Hepinize sevgiler. Tarihsiz. Azizim Aziz Bey, senden tekrar tekrar rica ettim. Akbaba'nın yazıları nihayet ama nihayet cuma günü bana teslim edilmiş olsun diye. Bunun için size ait kısımların perşembeden hazırlanmış olması, cuma günü de yalnız okunup şayet lüzum görülürse küçük rötuşların yapılması lazımdı. Ricamı her seferinde kabul ve her seferinde fiilen reddettiniz. Bugün cuma, yine yoksunuz. Yarın da benim odada işlerim var. Sizi sahiden sevdiğimi anlamayacak kadar duygulu bir zekanız olduğuna inandığım için beni üzmenizden büsbütün müteessir olduğumu saklamayacağım. İşlerimiz daima mesele oluyor. Yazı mesele, resimli roman mesele, roman mesele. Ne işlerimin ne sıhhatimin meseleye tahammül olmadığını kesin olarak söylersem bana darılmayınız. Sizden istediğim bir fedakarlık değildir. Kaldı ki ben arkadaşımdan icabında fedakarlık bile isteyebilmeliyim. Siz böyle düşünmez misiniz? Selam, Yusuf Ziya Ortaç. Tarihsiz. Azizciğim, yine sıkıntılı günler çattı. Kurban Bayramı dolayısıyla iki salı bir araya geliyor. Senden ricam. 1. Akbaba Kurban Bayramı'nın 4. Perşembe günü çıkacaktır. O salı için şimdiden muhakkak bir şeyler lazım. Partilerde Kurban Bayramı falan filan. 2. İstersen bir de manzube, kurbaniye. Sevgiler Ortaç. Tarihsiz. Azizciğim. 1. Kitap kapaklarının orijinalleri lazım oluyor. Klişe yaptırmak istiyorum. Nerede? Efendim Aziz Bey'de. 2. Akbaba ilanı için çektirdiğimiz fotoğraflar var. Bugün istedim. Lazım. Kullanacağım. Nerede? Efendim Aziz Bey'de. Peki Azizciğim, niçin sende de idarehanede değil? Neden benim odamdaki arşiv dolabının gözünde, üstü yazılı bir zarfta durmuyor? Niye bana lazım olunca seni aramak, senin delaletinle Erenköy'den getirtmek zorunda kalayım? Bunun izahı olamaz. Olur olur ama insanı zorla deli ederler gibi hikaye mevzu olacak bir izah olur. Senden ricam Akbaba'ya ve kitaplara ait her şey idarehanede, benim odamda ve benim dolabımda üzerleri yazılmış zarflar içinde daima senin ve benim emrimize hazır bulunsun. Ben aradığımı bulamayınca pek haklı olarak cidden sinirleniyorum. Selamlar, sevgiler, Ortaç. Tarihsiz, Azizciğim, teşekkürler ederim, akşam evde okuyacağım. Sen beğeniyorsan mesele yok, elbet güzeldir. Ama bir de başka cins yazı döktürürsen iyi olur. Akbaba için de, senin için de. Kısa bir fasıldan sonra eski okuyucuların karşısına tam formunda çıkmanı istedim. Yarın görüşür müyüz? Sevgilerle, Ortaç. Tarihsiz, Azizciğim, mektup yazmak zor. Bıktım yazıdan ama telefonun yok, galiba İstanbul'a da seyrek iniyorsun. Çaresiz yazıyorum. Bir, elimde hikaye kalmadı. Çünkü yeşil renkli namus 3 derken 4, 4 derken 5 sayılık oldu. Akbaba'ya romandan başka 5 sayı yani 37 gün sürecek hikaye koyamam. Bunu saklayacağım ve senin bir mirasçı aranıyorunu bitirdikten sonra 5 haftalık tefrika olarak koyacağım. 2. Koca bebeklere masalları koyamam. Ah koyamam. Son günlerde sakarlaşmaya başladın Aziz. Özgürlük canını mı sıkıyor? Ben dünyamdan ve hürriyetimden memnunum. Hem bir şey daha söyleyeyim mi? Bu hikaye biraz da bilmeceleşiyor. A açısı genişledikçe B açısı daralıyor. B daraldıkça C bilmem ne oluyor. Okuyucunun orta halli kavrayışını bu kadar zorlamak doğru değil bence. Netice, hikaye Ahmet Bey'dedir. Yenisini, yenilerini rica ederim. Sevgiler, Ortaç. Tarihsiz, Azizciğim. Oğlunu gözüm yaşararak öptüm. Maşallah neredeyse bıyıkları çıkacak. Sana karışmam ama galiba Meral vakitsiz büyük anne olacak. Ahmet Bey müjde verdi, telefon almışsın. Aman ne saadet, yani benim için ne saadet. Eh, ne zaman beni villaya çağıracaksın? Sevgili burjuvamı yuvasında görmek benim için sahiden bahtiyarlıktır. Yanaklarını öperim. Ortaç. Not, şimdi bir başyazı yazıyorum. Galiba güzel oluyor. Onun keyfi üzerimde. Tarihsiz, azizim, azizim. Senin çok sevimli ateş geldi. Allah bağışlasın, pek tatlı şey. Kendisini daha evvel uğrayacağı bin bir yere yolladım. Parayı cebine koyup sokak sokak dolaşmasına gönlüm razı olmadı. Her iş bittikten sonra zarfı cebine elimle koyup iğneleyeceğim. Klişeleri aldıracağım. Diğer resimler de yapılıyor. Bu kitabın son tashihlerini mutlaka ben de okuyacağım. İlanlar çok güzel oldu değil mi? Yarın görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler kardeşim. Ortaç. Tarihsiz. Azizciğim, ricalarım. 1. Albüm muntazam, metodik bir çalışmayla lütfen tarafınızdan hazırlansın. Siz başladınız, siz bitiriniz. 2. Nehara resimli romanın bütün mevzularını veriniz. Ben de size karşılığını peşin vereyim. 3. Oğuz'a kapak resmi kitap ısmarlamış mısınız? Geldi mi? Teşekkür ve selam. Ortaç. Tarihsiz. Dipnot. Yusuf Ziya Ortaç'ın el yazısı Ahmet Koçer'e yazılmış bir not olmalı. 1. Aziz Bey kitap işlerimizle bu ay meşgul olacak mı? 2. Eğer olacaklarsa ve oluyorlarsa Mizah Antolojisi'nin 4. cildini mutlaka rica ederim. Bunu 2 aydır bekliyorum. 3. Yeşil Kısrak tercümesi ile yapılmış olan kapak resmini yarın getirsinler. 4. Macun Okkası ne oldu? Vakit yok. 5. Macun Okkası'nın arka kapak yazısı dizilip matbaaya verildi mi? Hayret yazısı hazır mıdır? Kitap gecikmesin. 1. Mahallenin kısmeti bitmiştir. Bundan sonra tek roman gideceği için Erkek Sabahı her hafta bir sayfa koyacağız. Ona göre müsvedde rica ederim. 2. Yarın Perşembe. Akbaba'ya yazı getirecekti. Yazmayacak ise hemen haber vermesini dilerim. Matlubumuza karşı. Dipnot alacağımıza karşı. 1. Kadın olan erkeğin ikinci baskısını. 2. Koltuk isimli bir hikaye kitabı. 3. Yine kendisinin isimlendireceği bir başka kitap rica ederim. Bu suretle hesabımız tamamıyla kapanmış olur, alışveriş kalmaz. Bunları ayrıca konuşup bana yarın madde madde haber veriniz. Ortaç. Tarihsiz. Dipnot. Yusuf Ziya'nın Ahmet Koçer'e yukarıdaki notuna yanıt olmalı. Büyük bir olasılıkla Yusuf Ziya Ortaç'a iletilmemiştir. 1. Bu ay kitap işleriyle meşgul olmak mecburiyetindeyim. Henüz hecenin 5 şairi bitmedi. İkinci tashihlerini yapıyorum. İkinci verdiğiniz Yıldız Kaydı kitabını henüz yeni matbaaya verdim. Antolojinin 4. cildini bu ay içinde hazırlar veririm. Fakat bu ay içinde kitap halinde tekmil ettiremem. Dipnot bitiremem. 4. antoloji 2 aydır bekleniyor. Ama benim bu 2 ayda neler yaptığım, kaç kitap çıkardığımız da malum. Tashihleri bile yeter. Sonra bir de Orhan Seyfi Bey'in kitabı matbaaya verilecek. 1. Yeşil Kısrak tercümesi henüz bitmedi. 3. Macun Okkası'nın ilan resmi Ahmet Bey'e verildi. 4. Macun Okkası'nın arka kapağı, ön kapağı benim işim. Elbette gerekli olanı yaptım, yaparım. Sırt yazısı da bütün yazıları da hazırdır, tamamdır. Kitabın gecikmesinden ben mesul değilim. 1. Mahallenin kısmeti bitmiştir. Bütün bir sayfa romanı bundan sonra yazarım. Yani Erkek Sabahat. İki, perşembe değil cuma günleri Akbaba'ya yazı getir diye kendiniz bana kağıda yazdınız. Bu meseleyi evvelce konuşmuştuk. Yazacağımı söylemiştim. Ondan sonraki haftalar için bir şey söyleyemem. 3. Akbaba'ya 800 lira borcuma karşı. 1. Bir ay daha kitap içinde çalışacağım. 2. Erkek olan sabahat devam ediyor. 3. Ara sırada konuştuğumuz gibi yazı vereceğim. Eğer bunları yapmam istenmiyorsa başka yerden borç alırım. Derhal 800 lirayı iade ederim. Aziz Nesin, önümüzdeki ayda kitap işinden yalnız şunları yapacağım. 1. Hecenin 5 şairi tamamlanacak. Dipnot, mektup burada bitiyor. Tarihsiz. Azizciğim, mektubunu okurken hani güneşle karışık çisentili havalar vardır, yüzüm öyleydi. Ben seni seviyorum, beğenerek seviyordum, tadarak seviyordum, kızarak seviyordum, överek seviyordum, severek seviyordum. Zaten sevmek budur, sevmekte bir neden hep vardır. Az zeki akılsızım benim, ah kocaman çocuğum, hiç senden 400 lira alır mıyım? O iki hikayeden biri Refi Cevat'a aittir, üslup çok ağdalı. Bugünün okuyucusu sökemez. Biraz dilini hafifletirsen olur. Ötekini bekleriz günü gelince. Gelmez mi günü? Sen eli dolu gel ama 400 lirayla değil, yazıyla. Hasretle, ortaç. Tarihsiz. Azizciğim, ricalar. 1. Romanı ilan ettim. Acele müsvedde, matbaa bekliyor. 2. Bana romanın eski başlığını gönderecektin. Ondan ilham alarak başlık yaptıracaktım. Aman aziz, vakit yok. 3. Ratip Tahir'in çizdiği senin güzel bir karikatürün varmış. Sende varsa onu da rica ederim. Sevgilerim, selamlarım. Ortaç. Tarihsiz. Azizciğim, son derece acele olarak hemen seni bekliyorum. Ortaç. Tarihsiz. Azizciğim, geçmiş olsun. Demek yeni huylar peyda etmeye başladın. Hastalanıyorsun da. Ricam pazartesi yahut salı ama en geç salı 4 kağıt roman daha isterim. Bayram, bayram ertesi ve daha ertesi sayıları için. Bu üçüncü sayı da bayramdan önce hazırlanacak. Selamlar, sevgi, ortaç. Tarihsiz. Dipnot Akbaba antetli kağıda yazılmış. Azizim ve şekerden lezizim. Bayramını kutlar ve cümle aile efradına sıhhat afiyet dilerim. Romandan bir satır dahi kalmamıştır. Salı günü sabahleyin mutlaka gönder. Bilhassa rica ederim. Selami. Tarihsiz. Azizciğim, kim bilir ne üzüntülerin ne yorgunlukların var. Mektuplarımla, serzenişlerimle bir de ben seni üzmek istemem. Ama aziz, seni üzmeyeyim derken ben üzülüyorum. Eh, bunu da sen istemezsin elbet. Daha romanın ilk tefrikasında büyük zorluk, büyük sıkıntı başladı. Ben her hafta 2 sayfa vermek istiyorum. Hem okuyucu duyardı, hem tefrikada daha çabuk biterdi. Hem de sen 2 tefrika parası alırdın. Halbuki bunca ricaya, bunca ısrara, bunca zamana rağmen birinci salı için bile 2 sayfalık müsvetle vermedin, veremedin. Peki ne olacak azizciğim? Ben her sabah idarehaneye gelince Ahmet Bey'e, Kadri'ye, günaydın çocuklar yerine Aziz Bey'den roman geldi mi diye mi soracağım? Razı mısın buna? Kabul eder misin bana böylesine bir üzüntü vermeyi? Sana nasihat etmek hakkım da değildir, haddim de. Ama işittiğime göre son derece yüklü bir hayatım varmış. Bir yazarın, bir düşünürün, bir sanatçının dayanamayacağı bir hayat. Yayın evin her gün her saat ziyaretçilerle doluymuş. Gelsin çaylar, simitler. Eh, devlethane de böyleymiş maşallah. Misafir, misafir, misafir. Şimdi anlıyorum niçin yazamadığını, yazamıyorum diye niçin şikayet ettiğini. Sen yazı yazamayacak adam değilsin. Eskisinden de güzel yazarsın. Ama vaktin yok, rahatın yok, huzurun yok. Ben kalemi elime aldığım dakikada odama kimse giremez. Ne evde, ne de idare evinde. Evvela iş, sonra cümbüş. 15 gün önceki mektubunda her hafta hikaye yazacağım diyordun. Ne kadar sevinmiştim aziz, ne kadar. Hani ne oldu? Bugün elimdeki bir sayfalık müsvedde ile romana başlıyorum. Cidden, cidden, cidden çok üzülerek. Bari birkaç hafta ikişer sayfa verebilsem. Çok yer tutsun diye bir punto yerine 8 punto dizdirdim. Yine yarım sütun kadar arttı. Sana bıraktım, karar senin. Bir şey yapmaya görüyorum ki sevgimin gücü bile yetmiyor. Selamlar, Ortaç. 35. ayrımın sonu, sayfa 512.